Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programıyla karşınızdayız. Bugün çok kıymetli bir misafirimiz var. Hepinizin pek yakından tanıdığı Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamız. Kendisi Üsküdar Üniversitesi'nin kurucu rektörü. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Şimdi hocam
Teşekkür ederim.
mübarek Ramazan ayında olunca biraz bizim Allah dostu büyüklerinden bahsedelim diye düşündük. Tabii sizin hocam Mesnevi Terapi diye eseriniz var. Mevlana'yı bir psikiyatrist, psikolog gözüyle inceliyorsunuz. Günümüzün problemlerine manevi açıdan bir çözüm üretmeye çalışıyorsunuz. Önce hocam şunu sorayım. Niye Mevlana?
Tabii.
Zamanı aşan bir şahıs olduğu için mi?
Evet,
Sebebi ne
aynen
acaba?
öyle. Şimdi Hazreti Mevlana'nın bugün sanki manevi tasarrufu devam ediyor gibi şu anda. O derece şey var. Yani çünkü onun getirdiği, sufi metafiziğe getirdiği müthiş bir yenilikler var. O yeniliklerin bu zamandaki psikiyatrideki üçüncü nesil psikoterapiler var. Üçüncü nesil psikoterapilere tamamen materyal olacak bilgiler dolu. Onun mesnevisi dolu. Ve o materyali biz psikiyatride kullandığımız şu anda bu tedavi metotlarındaki metaforlara ihtiyacımız var. Metaforlar alıyoruz. O metaforlarla analoji yaparak kişinin bir travmasını tedavi ediyoruz. Bir ruhsal problemini, bir çöküntüsünü, bir korkusunu, bir kaygısını düzeltmesine sebep oluyoruz. Yani bu yaşanmış, onun verdiği hikayeler, örneklerden hareketle onunla analoji yapıyoruz ama. Yani onu alıp da bugüne getirmiyoruz. Yani Hazreti Mevlana'nın zamanına gidip de aynı şeyi de yaşamıyoruz. Oradaki örneği alıyoruz. Bugünkü metodolojisi uygulayarak bu zamanın insanlarına anlatınca oradan sayfalarca okuyacak bilgiyi, belki 5-10 seans terapiye giderek öğreneceği bilgiyi o bir hikayeden öğreniveriyor insanoğlu. Yani Mevlana'da da bu özellik var. Bu özelliği gördükten sonra ben bu 2012 yılında o Mesnevi Terapi kitabını yazdım, yayınlandı. Tabii kitabın 200 senedir uğraşması var. Ama harekete bunu tespit etmemizin ya yani Mevlana'yla ilgili bir neden ihtiyaç olduğuyla ilgili bende oluşturan farkındalık özellikle 2009 yılında ABD'de Pozitif Psikoloji Kongresi yapıldı ilk defa. Seligman bir 5 milyon dolarlık grant alıyor federal hükümetten. O grantın karşı öğrenilmiş iyimserlik kitabı vardı onun. Öğrenilmiş çaresizliğe karşı öğrenilmiş iyimserlik kitabı vardı. Yani intihar artıyor, suçlar artıyor, şiddet olayları artıyor, boşanmalar artıyor. Yani buna karşı bir çözüm arayışları içerisinde bunu araştır tarzında ona veriyorlar. Bir proje yapıyor. O projesini bitiriyor 2008'de. Bitiriyor. 2009'da kongresini yapıyor. Bunlar yani ben zaten bu konuda bir araç içindeydim. O kongreyi gördüm. O pozitif psikoloji tezlerini gördüm, görüşlerini. Yani Hazreti Mevlana'dan almışlar. Doğu bilgeliğinden almışlar. Fakat referans vermemişler. Ve iyi ki de yapmışlar dedim. Bu bizim şeyimiz. Hatta 2010'da daha önceden o pozitif psikolojiyle ilgili gene bizim 5 sene uğraştığımız bir kitap vardı. Psikolog arkadaşlarla birlikte. Yani 2010'da pozitif psikoloji uygulama, çoklu zeka uygulamaları pozitif psikoloji diye yayınladık onu 2010'da. Timaş'ta yayınladık. Şu an pozitif psikoloji Türkiye'deki ilk eser o oldu.
Hocam siz hakikaten Üsküdar Üniversitesi'niz bu pozitif psikoloji konusunda çok çok ileri bir
Tamam.
konumda. Yani ben de birkaç sempozyumunuza katıldım sizin.
Tamam.
Hocam şimdi o pozitif psikolojideki işte o meşhur perması vardır.
Evet.
Martin Seligman'ın işte pozitif duygular der. Sonra engagement herhalde,
Engage,
meşguliyet
evet.
bir şeye,
Akış duygusu yani.
relations, ilişkiler.
Evet.
Şimdi hocam tabii Allah dostları, sufiler ilişkilere çok önem
Tabii.
veriyorlar. Tekke'de zaten insanların bir araya gelip zikir yaptığı, sosyalleştiği. Şimdi hocam Ramazan ayında da sanki bir sosyal terapi geçiriyoruz. Camilerde beraber omuz omuza teravihler kılıyoruz. Aynı vakitte iftarlar açıyoruz. O yüzden hocam belki bu maddi psikolojiden, çünkü biliyorsunuz Freud'la başlayan psikoloji çok maddi bir
Tabii, tabii ki.
evreni vardı. Sanki hocam sizin bu eserleriniz, o aşk terapisi de öyle biraz. Biraz daha işi manevi boyuta mı getiriyorsunuz?
Tabii şimdi burada tedavi mesela orada mesela tasavvufta ne vardır? Önce kırmamak, önce kırmayacaksın, en sonunda kırılmayacaksın.
Evet. Diye biter. Çok zor kırılmamak ama.
Kırılmamak. Yani bu şekilde biter. Bu tamamen insan ilişkilerini düzenlemeyle ilgili. İnsan ilişkilerini. Yani bu kolay bir şey değil tabii. Söylemek güzel de bu insan yaşadıktan sonra bunun uygulamasını hemen yapamayabiliyor. İnsan 40 kapılı bir saray gibi yani. Birçok kapısı kapalıysa giremiyorsun ama açık kapıyı bulursanız bir kapıdan girebiliyorsunuz. Bu pozitif psikoloji bunu şey yapıyor tabii, öğretiyor. Oradaki öğretilere baktığımız zaman mesnevi terapideki birçok hikayeleri alıp oradaki onları kullanması yani bizim terapilerde yani bir kimseyi yani şimdi klasik dediğiniz gibi psikanalitik tedaviler, diğer tedaviler tıpta cerrahi tedavilere benziyor.
Hmm.
Yani tıptaki cerrahi tedavilerine yara dokuları açıyorsun, tamir edip kapatıyorsun. Vücuda birçok travmalar getiriyor.
Hmm.
Bu mecbur kalınca yapılır, bu son çaredir.
Evet.
Ama asıl esas olan yara açmadan tedavidir.
Hmm.
Yani şu anda tıbbın geldiği, madde tıbbın geldiği nokta dokulara saygılı hekimlik.
Hmm.
Dokulara saygılı hekimlik ne demek? Bir kimsenin daha en az zarar vermeden onu şey yapabilmek, tedavi edebilmek. Önce zarar verme ilkesinin, yani bu nedenle şu anda bir ameliyat bile şu anda iyice böyle azaldı. Non-invazif tedaviler var. Mesela karnı yarmak yerine 2-3 yerden küçük bir delik açıyorsun, laparoskopiyle ameliyatlar yapılıyor şu anda.
Evet.
Yani vücudu sarsıyorsunuz çünkü o ameliyat demek vücudu bir şok etkisi yapıyor. Vücut bağışıklık sistemini bozuyorsunuz.
Evet.
Yeni bir komplikasyonla uğraşıyorsunuz. Uzun süren ameliyatlarda ani ölümler çok fazla oluyor mesela.
Evet.
Bunlar hepsi şey. Yani burada tıpta tedavi metodolojisi paradigma dönüşümü yaşanıyor burada. Yani dokulara saygılı hekimlik. Bunun psikiyatrik karşılığı nedir? Psikanaliz ne diyor? Çocukluk çağı travmalarını alıyor, annesiyle babasıyla yaşantılarıyla yüzleştiriyor, annesine babasına düşman yapıyor.
Ondan sonra da
kişi önce sen önemlisin diyor. Mesela ne bize o eğitimi almış bazı psikologlar geliyor bize, ben rastladım bizzat kulağımla da duydum. Ya yani çift terapisi lazım karı koca arasında. Diyor ki ya aile önemli değil, sen önemlisin diyor. Aile kutsal değil, sen kutsalsın diyor.
Hoppala.
Birey kutsaldır diyor. Bu şu an Batı öğretisi bu. Birey kutsaldır diyor. Aile kutsal değildir. İnsanı bireyselleşme, bencilleşme haline getiren bir tarz. O an o kişinin hoşuna gidiyor. Ama bir müddet sonra yalnız kalıyor. Yalnızlığın kötü sonuçları görünmeye başladı. İngiltere, Japonya Yalnızlık Bakanlığı kurdu. Şu
evet.
Anda en büyük psikososyal sorun yalnızlık. Birleşmiş Milletler geleceği bekleyen 3 tehlike belirlemiş. Bak, birincisi gelir eşitsizliği, ikincisi iklim değişikliği, üçüncüsü yalnızlık. Birleşmiş Milletler'in gelecek tehlikesi görüyor. Bizim 2024 yılında Türk Dil Kurumu yılın kelimesi araştırması yaptı. 2004 yılında 1 milyonun üzerinde oy alan kelime kalabalık yalnızlık kelimesi.
Çok ilginç
hocam. Türkiye'de bu. Türkiye gibi biz sıcak ilişkiyi seven bir toplumuz, çal kapı gelen bir toplumuz. Buna rağmen bizde bu yaşanıyor. Çünkü insana kalabalık içinde yalnızlar mutlu değiller. Çünkü dostluk yok.
Hocam buradan sizin bu evet. Aşk terapisi adlı eserinize girsek ya, biraz.
Tabii.
Bunu niye yazdınız hocam?
Yani dostluk yok. Şimdi mesnevi terapi Hazreti Mevlana'yı alıp bugünün kıyafetiyle Hazreti Mevlana'yı sunduğumuz zaman müthiş işe yaradı, ilgi gördü. Yani birçok şeylerde de hem halen de en çok talep gören kitap olma özelliği hem de insanların çok işine yaradığı böyle kişilerin terapi seanslarında bunu hikaye olarak bunu kullanıyorsunuz. Mesela başka uzak doğu hikayeleri yerine bizim Anadolu irfanının bir hikayelerini psikologlar kullanabiliyorlar. Bu işe yarıyor. Bunu yaparken tabii aşk kavramı da Hazreti Mevlana'nın işlediği bir kavram. Fakat aşk kavramı şu anda materyalizm aşk kavramını da kavram değiştirdi.
O kavramın
yani
içini
aşkı,
bozdu.
İçini bozdu yani. Hmm. Kavramı tanımını bozdu. Hani Konfüçyüs'e soruyorlar. Dünyayı yeniden inşa etmeye başlasan istersen nereden başlarsın diyorlar. Kavramlardan başlardım diyor Konfüçyüs. Nasıl diyor? Mesela anne kavramı yediren, içiren, giydirense diyor. Anne kavramını manne yapardım diyor.
Hmm.
Onun yerine sadece yedirip içirip giydiren değil, şefkatle bakan, büyüten, besleyen, hayatı öğreten bir anne olarak tanımlardım, öyle başlardım diyor. Bu modernizm kavramları değiştirdi. Aile kavramı değiştirdi. Ben insan kavramını değiştirdi. Kavramlar değişerek yeni kültür inşa ediliyor dünyada şu an. Popüler kültür.
Hocam o şeyde de sevgiye yer yok sanki, değil mi? Tabii. Ben varım. Benim yani, isteklerim, arzularım var. Odaklı. Siz sadece bana ne kadar fayda veriyorsunuz?
Haz odaklı. Haz odaklı bir öğreti var şu anda. Modernizmin öğretisi, hatta bununla ilgili çok Kaliforniya sendromu diye bir sendrom, modernizmin popüler psikiyatrideki karşılığı olan bir sendrom var. Bu çağın hastalığını çok güzel özetliyor. Mesela Kaliforniya sendromu aslında şu anda sadece Kaliforniya değil, Batı medeniyetinin bütün dünyaya ihraç ettiği ve çok yaygın olan bir sendrom. Kaliforniya sendromu. 4 tane belirtisi var. Birincisi bak, hedonizm. Hedonizm, hazcılık.
Evet.
Haz peşinde koşmak. Hazın mutluluktan farklı haz, onu söyleyeyim. Yani haz beyindeki dopamin salgılatıyor.
Kısa süreli.
Kısa süreli. Zevk odaklı.
Zevk odaklı.
Yani yemek, içmek, bir çikolata yiyorsun, dopamin üretiyor. Serotonin üretiyor, evet. Aslında. Yani onun gibi bu, ama asıl mutluluk dopamin mutluluğu değil, serotonin mutluluğu. Beyinde serotonin üretiyor. Mesela antidepresan ilaçlar serotoninerjik sistemi düzeltir. Onlar tesiri hemen çıkmaz. Dopaminerjik ilaçlar hemen anında aldı mı beyni bir anda kişiyi rahatlatır. Ama serotonin sistemini düzelten ilaçlar 2-3 hafta sonra tesir etmeye başlar. Serotonin seviyesini yükseltir beyinde.
Tedaviler. Hocam konu dışındayız ama ha. Ramazan ayı içindeyiz. Tabii. Bu esasında oruçta biraz dopaminden detoks yapıyoruz.
Detoks.
Ya o bağımlılıkların kurtuluyoruz. Yani hemen çay içeyim.
Serotonin nasıl üretiyor beyin normalde? Serotonin fikir, anlam, ideal peşinde koşanların beyni serotonin üretiyor. Bak, fikir, ideal, anlam. Şimdi bu Kaliforniya sendromunda haz odaklı. Kişiyi hayatta anlam odaklı bir hayatı kaldırıyor. Haz odaklı bir hayata döndürüyor. Ya bu aslında yeni bir şey değil. Aristoteles adam 2500 sene önce şey diyor. Yani iki türlü mutluluk var diyor. Biri haz mutluluğu, diğeri anlam mutluluğu diyor bu. Hedonik ve ödomanik mutluluk.
Ta o zamandan söylemiş adam ya. Daha ne yapsın ya.
Ve bu nörobilim bunu kanıtladı şu anda. Yani 5-10 sene içinde kanıtlandı. Bu yeni.
Evet.
Kanıtlandı. Beyindeki karşılıkları var bunun. Onun için şu anda bilim modernizmi alt üst ediyor şu anda. Söyleyeyim, bilim.
Evet.
Bilim alt üst ediyor. Bu aşk dediniz, yani oraya getirmek istiyorum. Yani bir haz odaklılık var. İkincisi hedonizm, ikincisi egosentrizm. Bencilliği öğretiyor. Bak, tasavvufta ne öğretiyor? Ben kalarak biz olmayı öğretiyor tasavvuf. Evet. Sadece biz olmayı, paspas olmayı öğretmiyor. Ben kalarak biz olmayı. Kendine de haksızlık yapma.
Haddini de bil, kadirini de bil diyor
hocam.
Haddini
de bil, kadirini de bil. Aynen öyle. Yani onu öğretiyor. Biz ailede de bunu söylüyoruz. Karı kocaya yakın ilişkilerde ben kalarak biz olun diyoruz. Yani kendinizi paspas yapın, fedakarlık şemasıyla hareket etmeyin. Ben kalın ama ne kendinize haksızlık yapın ne başkasına. Ne ezin ne ezilin tarzında. Bu bencilliği yüceltti. Yani canın istediğini yap, zincirler kır, duvarları yık, hayatını yaşa, dünyaya bir defa geldin.
Ama hocam yapıyalnız ölüyor onların hepsi. Biz en sonunda çocuk yok, hanım yok, yok yani dost yok.
Mutlu olmuyor. Ondan sonra psikiyatri kliniklerine gidiyorlar çoğu, ya da işte yalnızlıktan birçok hastalığa maruz kalıyorlar. Alzheimer'ın sebeplerinden birisidir yalnızlık, onu da söyleyeyim. Oluyor. Üçüncü belirtisi bu, yalnızlık ortaya çıkıyor işte bak. Kaliforniya sendromunu. Hedonizm, egosentrizm, üçüncü belirtisi yalnızlık. Yalnız olunca bir insan, yani bir insanın bir ilişkisel bir varlık. İnsan, yani beyin yapısı, mental özellikleri olarak insan yalnız yaşamaya göre programlanmamış. Bir şey yaptığı zaman onay istiyor. Paylaşmak istiyor. Kendini ifade etmek istiyor, sergilemek istiyor. Bunu yapamadığı zaman kendi kendine konuşmaya başlıyor. Bir şey başlıyor. Onu karşılamadığı zaman mutsuz oluyor. Dördüncü belirti mutsuzluk ve depresyon ortaya çıkıyor. Bunlar bu çağın şu andaki salgın hastalığı, bunun özellikleri. Peki şu anda aşk kelimesini de kavram olarak değiştirdi modernizm. Aşkı erotizme indirgedi.
Maalesef.
Erotizm, yani bu erkek feminizmidir bunun adı. Erkek feminizmi aşkı erotizme indirgerler. Ama aşkın içerisinde bir sadece aşk kavramında erotizm maddi boyutu,
evet.
Şehvani boyutu. Fakat aşk kavramının bir de insan ilişkilerindeki boyutu var. Romantizm boyutu var.
Evet.
Yani şeyden başlıyor. Mesela kadın beyni romantizm odaklıdır. Erkek beyni erotizm odaklı çalışır. Veya çalışır. Bir de daha yüksek bir aşk var. Bu da anlam aşkı. Büyük bir anlamın parçası olmak. Büyük bir anlam, ego idealinin büyük bir anlam olması.
Hocam, bu aileyle beraber de mümkün değil mi? Eşinizle yani, beraber de büyük bir mananın parçası olabilirsiniz.
Tabii, büyük mana. Yani şimdi zaten mesela anlam kelimesi, mana kelimesi, manevi kelimesi mananın şeyi, uzantısı.
Evet.
Türevi yani. Mane, anlamsal, manevi demek aslında. Yani manevi derken biz yaptığın işin anlamına bak demek. Yani elimizde mesela bir kalem var işte. Şu, şu bir kalem şu. Bu kalem ne diye? Kalem bakıyorsun işte şu metal parçaları var, plastik parçaları var. Bu onun tamam, güzel bir, harika bir kalem. Ama bu kalem o ne için var?
Yazmak için.
Yazmak
var.
İçin.
Yazmazsan, maneviyatı
yok. Anlamı yok ki onun. Şimdi sen bu dünyada bir şeyler ya yiyorsun, içiyorsun, yaşıyorsun. Ya bunun bir, bu görünen kısmı, görünmeyen kısmı, mana kısmı, evet, anlam kısmı nedir? Bu kalemin anlam kısmı yazmak. Mesela otistik, ileri otistiklerde anlam, beyinlere anlam üretemez onu. Zihin teorisi mesela. Bu da beyindeki, bunun hücreleri de bulmuş. Aynı nöronlar. Anlam üreten, anlamla ilgili. Otistiklerde zihin kuramı gelişmiyor. Beyindeki anlam hücreleri gelişmediği için bu olayın anlam boyutuna bakamıyorlar. Otistiğe şunu getir dediğin zaman otistik çocuğa oraya bakmıyor, parmağın ucuna bakar.
Manayı bilmiyor çünkü.
Bilmiyor manayı.
Parmağı görüyor sadece.
Görmüyor. O sadece gördüğüne doğru kabul ediyor. Görmediğini anlamak, bu kainatta görmediğini anlamak gelişmişlik seviyesidir. Bak, bu kainatı yaratanın görmek için akıl gözünü kullanmak gerekiyor. Görmeyene anlam boyutunu görmek. Ya bu kainat var ama mükemmel bir evren var, harika, her şey işliyor. Ya bunun bir anlamı olmalı dediğin zaman tevhidi buluyorsun.
Hocam, gördüğüme inanırım demek otizm seviyesinde bir inanç.
Aynen öyle, otizm.
Evet.
Yani o insanı otistik geri kalmışlığa itiyor insan. Gelişmemişlik seviyesidir. Yani sadece maddeye indirgemek bilimi, hayatı. Bu gelişmemişlik, gelişmişlik seviyesi anlam boyutuna bakar işin arka plandaki. Neden, nasılla uğraşmaz, nedenle de uğraşır. Nedenle uğraşmak gelişmek işin felsefesini yapmaktır. Gelişmişlik seviyesidir. İşte aşk kelimesinde de sadece maddi bir aşka indir dedi ötüzme. Diğeri de yani ikili insan arasındaki ilişkiye, romantizme indirgendi. Ama bir de yüksek bir aşk var. Anlam aşkı, manevi aşk. Hakiki aşk, mecazi aşk oluyor. Diğerleri mecazi aşk. Mevlana, diğer şeydeki Leyla ile Mecnun'un aşklarına bakıyorsunuz. Mecazi aşk. Ama o aşkın acısını çeke çeke çeke oradan arkasında hakiki görünmeyen kısmını görüyorlar. Yusuf'la Zeliha gibi işte.
Eyvallah.
Mevlana gibi onun arkasından bakıyorsunuz ki hakiki aşkta Allah'ı bulunca öbür aşk zaten basit, önemsiz kaldığını görüyorsun.
Hacı şimdi hocam, şöyle diyebilir miyiz?
O aşk daimi. Yani şimdi normaldeki dünyadaki en güçlü, en yüksek aşk bile hepsi ya geçici ya kontrol edemiyorsun.
Sebebe bağlı. Güzellik bitince aşk bitiyor.
Bitiyor. Yani bu geçici. Yani şu andaki bir insanı sevdiği şey ancak sürdürülebilir olursa ve geçici değilse, yani ölüm fani değilse insan için anlam veriyor, huzur veriyor. Ama fani bir şeyi seviyorsun da gidiyor, bitiyor. Yani sürdürülebilir değil.
Hocam, o zaman sufiler bizi ebedi sevgiye yönlendiriyorlar. Evet. Bu sevgiyi bulduğumuz zaman da geçin sevgiler bile o manada bir mana oluyor. Şöyle, hani Yunus Emre'nin meşhur sözü vardır. Mahlukatı sevdik Halik'ten ötürü diyor. Yaratılanı yaratandan ötürü sevince o zaman o da bir kıymete biniyor. Ama tabii, sırf nefsin için seversen hani kullan at bugünkü maalesef.
Tabii ya, o aşk olmuyor işte.
Evet.
Onlar sahte aşklar. Onun için aşkları orada olgun aşk diye şey yapıyoruz. İmkansız aşklar var. Mesela onlar imkansız aşk. Aşk değildir onlar. Aşk kontrol edemediğin zaman, istediğin gibi olmadığı zaman nefrete dönüşüyor aşk.
Anında nefrete başlıyor.
Anında dönüşüyor. Sürdürülebilir olmadığı zaman kaybetme korkusuyla bunalıma giriyorsun. Böyle durumlarda. Yani aşk, bir de gerçek aşkı da tabii yani mecazi anlamdaki aşkı gördüğün zaman bakıyorsun ondaki sevdiğin aşk, mesela Leyla ile Mecnun'un aşkında Yani herkes diyorlar ki ya sen bu sevdiğin Leyla bu mu? Kara kuru birisi bu diyorlar.
Evet öyle geçiyor. Mesnevi'de geçiyor
bir
hocam.
Bir de onu bana sor diyor.
Benim gözümle bak ona diyor.
De bak diyor. Yani eyvallah. O işte bakış açısıyla olan bir aşk.
Evet.
Yani bunlar hepsi şey insanın aşkla ilgili yanlış kavramları düzeltmek istedik o aşk terapi kitabında da. Yani aşk tamam diğer aşklar saygı değer hepsi güzel aşklar. Ama o aşklar hepsi büyük bir nasıl bir nehre bakıyorsun akıyor gidiyor. Güneş vuruyor ışıldıyor oradan. Bir ayna görüyorsun aydınlatıyor seni. Bunlar hepsi bir güneşten yansımaları. Aslında bütün aşklar ilahi aşkın yansımaları. Bu dünyadaki her türlü sevgi ilahi sevgi evreni döndüren güç sevgidir. Evreni döndüren gücün yansımalarını biz gerçek sanıyoruz.
Hmm.
Yani güneşi bilmeyen bir kimse aynaya saplanır kalır, aşık olur.
Hmm.
Hatta bir, o aşkın bir türü de var. Mesela çiçekler var. Tohumu atıyorsun, rengarenk çiçek çıkıyor. O da güneşten gelen enerji orada çiçek şeklinde çıkıyor. O da aşkın bir tezahürüdür. Aşk kendi boyasıyla boyanmıştır onu çiçek. Ama kaynağı oradan gelir. Ama çiçeğe bakan onun kaynağını görebiliyorsa, hatta biz bunu şöyle diyoruz, somut düşünen bir kimse elmayı ikiye böl, somut düşünen bir kimse elmanın içinde çekirdeği görür. Değil mi? Somut düşünen bir kimse.
Evet.
Soyut düşünen bir kimse neyi görür? Çekirdeğin içindeki elmayı görür.
Çok ilginç hocam, çok güzel bir şey söylediniz.
Çekirdeğin için anlamıştı, anlam bu boyutu. Ya, çekirdeğin içindeki anlam elmayı gördüğün zaman senin o elmanın lezzetinden daha büyük bir lezzet bu ağacı yapan, yaratan, bir kainatla bağlantısını kuruyorsun. Kainatla münasebeti, nispetini kuruyorsun. Kainatla orantısını kuruyorsun. Öyle olursan o elmadan daha çok o kimseye, yani saatlerce o elma konusunda o yani elmanın bir 10-15 dakika duyacağı hazdan çok daha büyük haz verir o. Anlam hazzı.
Hocam,
onun için
şimdi,
bir ağaca bakıp şiir yazıyorlar mesela.
Şimdi hocam ayet-i kerimede siz diyor ne az şükrediyorsunuz. Bu mübarek Ramazan ayında da hocam yemeyip içmeyip o kıymet vermediğimiz kahvenin dibinde yarım bıraktığımız çayın bir yudum suyun kıymetini çok daha güzel öğreniyoruz
evet.
Esasında. Hocam şükür açısından bu Ramazan ayının ciddi bir psikolojik katkısı yok mu
tabii
bize?
Tabii zaten o manevi terapilerde manevi terapi yani şu anda bu üçüncü nesil terapilerin üzerinde şu anda pozitif psikoterapiler var bak. Şimdi üçüncü nesil psikoterapi acceptance commitment terapi diye geçiyor. Bunlar daha çok mindfulness olarak farkındalık tedavileri, metabolistsel tedaviler, zihin üstü tedaviler diye geçiyor. Bu yani kabullenip yönetiyorsun problemleri. Kabullen. Öbürlerinde hiç kabullenme yok. Değiştirme, savaş, düzel. Ya böyle hep klasik birinci, ikinci nesil tedaviler hep savaştırmayı şey yapıyor. Problemlerle savaşmayı öğretiyordu. Bu insanın gücü yettiği şey var, yetmediği şey var. Kontrol edebileceği şey var, yetmeyeceği şey var. Böyle durumlarda kontrol yetmeyeceği şeyi kabullenmesi lazım. Ama kabullenmesi için bir anlam olması lazım. Neden kabullenecek? Bunu bu çalışılıyor. Kabulleniyor. Kabullenirse o travma çözülmüş travmaya dönüyor. Travma çözülmemiş travma. Bunu çalışıyor. Şimdi pozitif psikoterapiler, dördüncü nesil psikoterapiler bunlar. Bu da şey yapıyor. Yani artık böyle kabullenip yönetmenin dışında hiç artık yara açmıyor. Psikolojik bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kişinin karakter güçlerinin test var.
Evet.
Mesela bunu çoklu zeka kuramını ilk kuran Gardner var Harvard'da.
Hı hı.
24 erdem, 24 değer diye tanımlamış. Bunun ölçeği var. Onu uyguluyoruz. Kişinin aynı bizim doğudan almış bizim gerçekten. Bizim kongrede de pozitif psikoloji kongresinde de online konuştu, katıldı bize.
Evet.
Ya tam o katıldığı ay şey oldu. Şöyle 6 Şubat depremi oldu. Şey yaptı orada geçmiş olsun dedi. Hatta şeyde kongreye bir ücret karşılığı katılıyordu. Onu bir vakfa bağışladı dedi yani.
Ne güzel.
Yardımcağız yani öyle Harvard'da. Yani o şimdi o ölçeği uyguladığımız zaman pozitif psikoterapide ya bunu biz tabii kendi bir kültürel değerlerimize, inanç değerlerimize uygun hale de getirdik. Burada kişinin ruhsal psikolojik sağlamlığını artırıyoruz. Ego gücünü artırıyoruz. Psikolojik sağlamalarını kuvvetlendiriyoruz. Kişi psikolojik bağışıklık sistemi güçlendiriyor. Hastalığı kendiliğinden yeniyor. Yani onun gidip de geçmişte uğraşmak, problemlerle savaşmasına lüzum yok. Güçlenince yani bağışıklık sistemi güçlenince mikrobu kendiliğinden yönüp hallediyor ya. Aynı onun gibi. Yani ideal immünoterapi bu. Psikolojik immünoterapi. İmmünoterapide ne var? Bağışıklık sistemi güçlendiği zaman kanseri tedavi ediyor.
Hastalıkla tek tek uğraşmaya gerek kaldı. Gerek yok. Annenle şu ilişki vardı, babanla şöyle bir ilişki yaşamıştın.
Şu anda kanserde, kanserde artık ameliyat dönemi bitmek üzere ha. Öyle tedaviler çıkıyor ki mesela kartisel diye bir tedavi var. Kök hücre tedavileri. Kişinin genlerin kanser hücresini alıyoruz, DNA'sını. Kansere sebep olan genleri düzeltip o kişiye tekrar veriyorsunuz. Vücut kendi kendine kanseri düzeltiyor. Bağışıklık sistemini. Bu bir laboratuvar kuruyoruz biz onun üniversitede şu anda. Bununla ilgili. Yani Türkiye'de çok ciddi, bütün dünyada bir şey var. Yani Türkiye'de birkaç yerde kuruluyor bu laboratuvar. Bunlardan birisi de biziz. Ve aynı bunun gibi insanın ruh sağlığı açısından da aynı şey geçerli. Yani biz artık şeylerle uğraşmak yerine daha kestirme, kısa yol.
Hocam şöyle bir kıyas yapsak olur mu? Şimdi Martin Seligman core values diyor böyle. Bakmış başarılı maneviyat erbabı insanlara. Şunlar demiş önemli core.
Çekirdek değerler
ana, yani. Çekirdek değerler. Şimdi hocam siz de sanki bu Mevlana'ydı, Yunus Emre'ydi büyüklerimize dönerek oradaki gerçek değerlerimizi alarak sağlıklı, manen sağlıklı, ruh bütünlüğü olan insanlardan o değerleri terapiye indirgeyip modern insan hocam çünkü sabrı da yok. Böyle bir imkan da yok. Mevlana yokacak. Oradan kendine bir tedavi yapacak mümkün değil. Belki hocam işte bir tabii, tur tabii. Üniversitelerimiz
onlar,
bunu yapıyor.
Onlar bizim için şey referanslar. Evet. Bizim kaynaklarımızda kullanmış. Yani bunun için Amerika'yı yeniden keşfetmeye lüzum yok. Yani şu anda büyük bir biz böyle Anadolu irfanında kadim kültürün müthiş bir hazinesi var. Bu hazineyi biz kendi mesleki alanımızda kullanabilmemiz önemli. Onu yaparak bu bir, yani bu koruyucu iki şimdi insanın ruh sağlığında üç türlü koruma var. Birincil koruma. Birincil koruma pozitif psikolojiye ilgileniyor. Evet. İnsanların hasta olmaması için, ruh sağlığı bozulmaması için. Yani pozitif psikolojinin zaten tanımını da en güzel ifade eden şu benzetmedir. Normal klasik psikoloji eksiği sıfıra getiriyor.
Evet.
Bu pozitif psikoloji sıfırı artıya çıkarıyor. Yani well-being, yani yaşam kalitesi.
İyi oluş.
İyi oluşu öğretiyor. İyi oluşun benim Türkçe'de karşılığı neresi diye araştırdım. Hangi kelime çıktı biliyor musun? Afiyet.
Çok güzel hocam ya. Afiyet kelimesi.
Hani, sağlık ve afiyet deniyor ya.
Aslında ne güzel.
Afiyetin bizim afiyet olsun dediğin sadece yemeğe indirgemişiz. Onun kavramını da değiştirmişiz. Afiyet kelimesi iyi oluş demek.
Ya sağlık, vücudunuz sağlık olsun. Beden afiyet sağlık, de ruh sağlığınız.
Sağlığı,
çok
olur.
Güzel hocam bir ya, katkıda bulundunuz. Teşekkür ederiz.
Afiyet kelimesi bizim kültürümüzde well-being, iyi oluşun karşılığında zaten var.
Evet.
Bunu unutmuşuz. Sadece yemeğe indirgemişiz. İlk unutmamışız gene tamamen de değiştirmişiz. Ama onu bu şekilde iyi oluş olarak söyleniyor şu. Sıfırın üzerine çıkarmak. Yani bu birincil korumadır. Kişilerin hasta olmaması için yapılan şeydir, çalışmadır. İkincil koruma da risk gruplarını belirleyip mesela kaygı bozukluğu, depresyon, psikoz, paranoya, ön belirti, öncülleri vardır daha. Klinik ilaç tedavisi başlamadan önceki vakalar. İkincil koruma odur. Onları tespit edip onlara hemen hastalığa dönüşmeden erken tanı bir nevi yapan grup. Üçüncül koruma da hastalığı tedavi ettikten sonra tekrar nüksetmesin diye yapılan koruma. Mesela bağımlılıkta bu çok önemli. Çünkü bağımlılık hastası maddeden şu an hastanede kolayca yatırılıyor. Birkaç hafta detoks yapılıyor. Pırıl pırıl temiz oluyor. Çıkıyor kişi.
Ama çıkınca ne olacak?
Tekrar bir senede 20 defa yatan var hastaneye.
Evet.
Yani bunu düzeltmek için üçüncül koruma uygulamak gerekiyor. Orada da pozitif psikoloji yöntemleri işe yarıyor. Yani negatifi şöyle anlatmak yerine pozitifi öğrettiğin zaman kişi zaten hatırlattığın zaman kayma oluyor. Daha çok beynini kontrol edemiyor zaten. Onun için beyindeki negatif yeri düzeltmek yerine artık pozitif alanları güçlendirdiğin zaman kişi kontrol onun eline geçmeye başlıyor kişinin. Yani bu pozitif psikoterapi üçüncü korumada da çok işe yarıyor. Yani evet. Bununla ilgili. Yani bu nedenle şu anda bu yani bilimde bu Hazreti Mevlana'nın öğretilerini doğrulayan bir şekilde gelişiyor şu anda burada. Yani insan çünkü insanı insan yapan özellik saf akıl değil, saf kalp.
Hocam çok güzel bir şey söylediniz. Yani, saf kalp.
Saf kalp.
Mevlana hep saf kalbe hitap ediyor sanki.
Yani, tabii. Yani Kant'ın şeyi var ya, Saf Aklın Eleştirisi diye
evet.
kitabı var. Devrim yapmıştır Batı'da, bir aydınlanma çağında. Aslında şu anda saf kalbi tartışmamız lazım. Kalp diye tasavvuftaki kalp diye diyor. Kalp kelimesi inkılap kelimesinden
değişen,
geliyor.
Değişen, devamlı.
Kalp olan, değişen, inkılap. Yani İngilizce'de transducer olarak geçiyor.
Evet.
Yani transistörler atıyorlar var ya, onlar yapıyor, değişim yapıyorlar işte. Evet. Onu yapıyor, değişim yapıyor. O inkılaptır, kalptir o. Kalp o anlamda. İlla da göğüsteki kalp değil.
Tabii.
Göğüsteki kalp vücuttaki kanın şey yaptığı, bütün organlara dağıtıldığı santraldır.
Evet.
Kalp bir motor santraldır, fiziksel kalp.
Evet.
Ama manevi kalp var. O da beyinde başlıyor. Fakat hep bunu bana soruyorlar. Onun için konu açılmışken söyleyeyim. Ya kalp diyoruz ama siz beyin diyorsun ama bu kalp diye geçiyor diyor. Bu kalp nedir? Ben bunu kardiyolog, kalp damar cerrahı arkadaşlarla da konuştum. Kalbin içerisinde 40-50 bin tane sinir hücresi var. Yani onunla, o da şey değil. Nasıl tam keşfedilmiş değil. Nasıl çalıştığı, ne yaptığı. Sadece motor iş mi yapıyor diye. Ama mesela kalbi çıkarılan kişiler var. Kalbi. Sırtında yani sünni kalp taşıyorlar mesela. Sırtında pompalama işini yapıyor. Gayet her şey devam ediyor. Sevgi, duygu, her şey yaşıyorlar. Kayıp yok onlardan. Ama beyindeki limbik sistem bozulduğu zaman insan hayvansallaşıyor birdenbire. Yani demek ki asıl kalp şeyde, beyinde. Zaten beynin limbik sistemi var. Ben limbik sistemi şöyle fotoğrafını bir gün şöyle bir ters çevirdim. Bir baktım buradaki kalbe benziyor.
Çok ilginç hocam.
Ya. Aynı kalbi, buradaki kalbi ters çevir, beyne koy, limbik sistem var orada.
Eyvallah.
Yani limbik sistem beyindeki duyguların yapıldığı işte, işlendiği beyin bölgesi. Onun mesela ön bölgesi uzantı, anterior cingulate korteks var beynin ön bölgesinde. Biz hatta onunla 2014'te yayınladık biz bir çalışma. Şimdi doktora aldı Rukiye Hanım. Yüksek lisans tezi yaptık onu. Ve bu Budist rahipler üzerinde yapılmış 256 elektrotluk bir çalışma vardı. Yani beyinde ne oluyor da bu Budist rahiplerde, beyinlerde ne oluyor diye. Yani 1990'lı yıllarda yapılmış bir çalışma.
Derin meditasyon halindeyken yani meditasyon nasıl bir hal yaşıyorlar?
Beyindeki 256 elektrotla beyin haritalamasıyla kaydediyorlar onu. Kaydediyorlar. Yani kişi de beyinde teta dalgası salgalıyor. Onların o vecd hali, ekstazi hali, trans halindeyken. Trans halinde teta dalgası, teta da hipnoz dalgası yani. Böyle meditasyon dalgası.
Evet.
Onun dalgası. O anda beyinlerindeki bazı alanlar, mutlulukla ilgili alanlar aktif hale geçiyor. Kişilere ne hissediyorsun o anda diye soruluyor. Şunu hissediyorlar. Bütün isteklerin karşılanmış, bütün ihtiyaçların giderilmiş ve evrenle bütünleşmiş gibi hissediyorlar. Bu nedir? Tasavvuf, Allah'la tevhid. Allah'la
evet. Fena fillah diyoruz hocam.
Fena fillah. Bütün Allah'tan başka kimseden bir şey beklememek. Bütün ihtiyaçların karşılanması.
Allah'tan tam razı halinde olmak.
Tam razı. Yani bir nevi nefsi ra diye, mar diye, resmi mutmainne yani.
Nefsi hocam şurada size bir söz alalım bence. Evet. Şu nefsin mertebelerinde inşallah bir program yapalım beraber
i̇nşallah,
hocam. Bugün
inşallah.
Verilen söz doldu ama çok verimli bir evet. program oldu hocam. Benimce en altın kelime de saf kalp. Ya. Bu çağ saf kalp çağıdır.
Evet.
Keşke bunun farkına varabilsek.
Varabilsek inşallah.
Hocam çok teşekkür ederim. Dilinize, gönlünüze sağlık.
İnşallah.
Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.